Hezekiel kitabının 38. bölümüne geldik. Hezekiel'in peygamberliği ile ilgili bilinen bir bölüm varsa bu 38 ve 39. bölümlerdir. Bu iki bölüm Gog ile Magog'un reddedişini anlatır. Bu bölümleri biraz farklı bir şekilde ele almaya çalışacağım çünkü bazı önemli gerçekleri açığa çıkarma uğraşı içerisindeyim. Ne yazık ki bu bölümler Hezekiel'in peygamberliğine dair hiçbir bilgisi olmayan insanlar tarafından yorumlanmıştır. Sonuç olarak da tuhaf yorumlar çıkmıştır. Gerçekten de Hezekiel'i tüm kitabı bilmeden yorumlamaya çalışmak çok büyük yanlış ve komik yorumlara neden olur. 37. bölümde Tanrı'nın İsrail için gelecekte kesin bir amacının olduğunu gördük ve bu iki bölümde bu konuyu ele alır. Son günlerde İsrail'e karşı gelecek son düşmanı anlatır. 38 ve 39. bölümlerde söz edilen düşmanın büyük bir güce sahip olacağını belirtiyor ve bir zamanlar bunun Rusya olacağını söyleyenler vardı. Bunun Rusya olduğunu söyleyenler 3 neden ileri sürüyorlardı. 1- Dil bilimsel fenomen yani olay, 2 coğrafi fenomen, 3 felsefi ya da ideolojik fenomen. Dil bilimsel fenomen. Şimdi Rab bana şöyle seslendi diyor 38. bölümün 1 ve 2. ayetlerinde. İnsanoğlu yüzünü Magog ülkesinden Roş'un, Meşek'in, Tuval'ın önderi Gog'a çevir. Ona karşı peygamberlik et. Şimdi Gog, çatı anlamına gelen yönetici için kullanılan bir sözcük olup aslında yukarıdaki adam anlamına gelir. Bir diktatör için Gog'tan daha iyi bir sözcük bulamam. Eğer tepede değilse diktatör değildir. Tepede ise bir diktatördür. Magog, baş anlamına gelir. Baş anlamına gelen İbranice Roş sözcüğüdür. Doğu Kilise tarihi yazan bir uzman bu kitabı 70 yıl kadar önce yayınladı. Bu tarih kitabında İbrani bir bilim adamının detaylı bir notu vardır. Roş sözcüğü aslında Rusya olmalıdır deniyor. Bu bilim adamı yani İbrani bilim adamı eski antlaşmanın tamamında yeni bir ulus olarak sadece bu referansın olduğunu ekler. Tabii ki bu müthiş bir şeydir. Başka bir yorumcu, Hezekiel'deki Roş sözcüğünün İskitlileri belirttiğini ve onlardan da modern Rusların adlarını aldığını ifade etti. Bilindiği gibi Rusya'ya önce Moskova dendi ve bu da Meşek'ten geliyordu. Rus çarı 4. İvan ki ona kötü İvan da denirdi, Muskovita tahtına 1533 yılında çıktı ve tarihte Çar adını ilk kez o kullandı. Meşek ve Tuval adlarının Moskova ve Sibirya'da olan Tobolski andırdığını eminim farkındasınız. Bu dil bilimsel fenomen açısından dayanarak Hezekiel'in bu pasajda Rusya'dan söz ettiğini söyleyenler vardır. İkinci olay coğrafi fenomendir. Rusya'ya işaret eden ikinci kanıtın coğrafi açıdan olduğunu ileri sürenler son günlerde Rusya ile beraber olacak uluslardan söz ederler. Gomer'in bütün ordusunu, uzak kuzeydeki Behtogarman'ın bütün ordusunu ve yanındaki birçok ulusu da sürükleyeceğim diye okuyoruz Hezekiel 38 ayet 6'da. Gomer'in Almanya, Behtogarman'ın da Türkiye olduğunu ileri sürenler bile vardır. Uzak kuzey ifadesi bize coğrafi yer açısından fikir verir. 15. ayette şu sözleri okuyoruz. Sen ve seninle birlikte birçok ulustan oluşan tümü ata binmiş büyük bir kalabalık, güçlü bir ordu uzak kuzeyden geleceksiniz. 39 ayet 2'de de aynı yer verilir. Seni geri çevirip sürükleyeceğim. Seni uzak kuzeyden çıkarıp İsrail'in dağlarına getireceğim. Şimdi kutsal yazıların bu bölümüyle ilgili ne zaman örnekli bir mesaj versem daima İsrail ile Rusya doğrudan kuzey ve kuzeydoğudadır. İsrail'in kuzeyine doğru gitmeye başlarsanız kendinizi Rusya'da bulursunuz ve Rusya'nın içinden geçerseniz buzulların arasında olursunuz. Orada da sadece kutup ayıları vardır. Ancak onlarla olursunuz. Bu işin tabii şaka yanı. Kutsal kitaptaki yönler İsrail ülkesiyle ilişkilidir. Kutsal kitaptaki kuzey, oturduğunuz yerin kuzeyiyle ilgili değildir. Kutsal kitaptaki kuzey, İsrail ülkesinin kuzeyidir. Güney ise İsrail'in güneyidir. Batı İsrail'in batısı, doğu yine İsrail'in doğusudur. Başka bir deyişle Tanrı'nın sözü açısından bakıldığında İsrail yeryüzünün merkezi sayılır. Üçüncüsü felsefi fenomen. En sonunda felsefi ya da ideolojik olaya geliyoruz ki burada da Gog ile Meşek'i Rusya ile özdeştirirler. Bu düşünceyi, yorumu savunurlar. Hezekiel 38 ayet 3'te de ki egemen Rab şöyle diyor. Ey Roş'un, Meşek'in, Tuval'ın önderi Gog, sana karşıyım. Bu ilginç bir dildir değerli dostum. Hezekiel kitabında Tanrı birkaç kez bazı uluslara karşı olduğunu söyledi. Bunu Babil hakkında söyledi, Mısır hakkında söyledi ve onun halkına ve kendi kişiliğine karşı olan uluslar hakkında söyledi. Ve işte burada son günlerde ortaya çıkacak bir ulus var ve bu ulus Tanrı'ya karşı çıkacaktır. Tanrı'ya karşı olacağını bilmemizin nedeni Tanrı'nın sana karşıyım demesinden ileri gelir. Bu durum bu ülkeyi diğerlerinden farklı kılar. Çünkü Tanrı bunu kendisine karşı düşmanlık sergileyen ve karşı olan mevcut uluslar hakkında söyledi ama Hezekiel bu peygamberliği yaptığında bu ulus daha ortaya bile çıkmamıştı. Buna rağmen Tanrı ona karşı olduğunu söylüyor. Dostum, siz ve ben daha önceki kuşakların görmedikleri bir şeyi gördük. Temel felsefesi ateizm olan bir ulusun ortaya çıkışını gördük. Ateizmin siyasi felsefesi Tanrı'nın olmadığı durumuna dayanır. Ateistliktir. Başka hiçbir ulus Rusya kadar ateizmi egemen kılmamıştır. Sonunda battı gitti ama bıraktığı yıkım büyük oldu. Biri, peki geçmişteki Tanrı tanımaz putperest uluslara ne demeli? Onlar ateist değil mi diye düşünebilir. Hayır, değillerdi. Onlar yanlış yoldaydılar. Putlara tapındılar. Yani çok tanrılara inandılar. Birçok tanrıları vardı. Başlangıçta insanlar yoldan çıktı ama ateist olmadılar. Ateist olmamalarının nedenini anlamak sanırım çok kolaydır. Gemi esinlemesine çok yakındılar. Yani Nuh peygamberin tufan ve gemi olayına. Zaten Nuh'un zamanında ateistler yoktu. O kalabalığın sorunu bu değildi. Onların sorunu günah işlemiş ve çok tanrılara tapınmış olmalarıydı. İnsanlar o zaman çok tanrılığa inanıyorlardı. Geçmişteki büyük ulusların hepsi çok tanrıcılığa inanıyorlardı ve bu kitapta Tanrı'nın ilan ettiği yargılamalar çok tanrılı uluslar içindir. Suan ve Nof ile ilgili olarak bütün putların yok olacağını söyledi ve hepsi yok oldu. Belki de putperestliğe bu kadar düşkün olan başka bir halk yoktu. Tabii ki Babillilerin dışında. Ancak Rusya'nın kuruluşunda onların temel felsefesi Tanrı tanımazlık, ateistlikti. Bununla Tanrı'ya karşı bir ulus haline gelmişlerdi. Tanrı'nın başlangıçta ateizme karşı bir buyruk vermediğini fark ediyor musunuz? Ancak Tanrı'nın verdiği 10 emirde ilk 2 buyruk çok tanrılığa karşı buyruktu. Çıkış 20. bölümün ilk 5 ayetlerinde şöyle der Tanrı. Seni Mısır'dan köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın Rabbenim, benden başka Tanrın olmayacak. Kendine yukarıda, gökyüzünde, aşağıda, yeryüzünde ya da yer altında sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyeceksin, onlara tapınmayacaksın. Gördüğünüz gibi Tanrı ateizme karşı değil, çok tanrıcılığa karşı buyrukları vardır ve buyruklar verdi. Dediğim gibi neden? Çünkü o dönemlerde ateizm diye bir şey yoktu. Puta tapıcılık vardı. Davut peygamberin zamanına gelince ateizm kendini göstermeye başlıyor. Mezmur 14. bölüm 1. ayette şu sözleri okuyoruz. Akılsız kişi yüreğinde Tanrı yoktur der. Ateizm felsefesi bu mezmurdaki ayete göre akılsızlıktır. Küçük bir adam için adeta savunulmaz bir durum ve burada Tanrı yoktur diyen bir ulus var. Tanrı yoktur diyen ulusla ilgili olarak yüksek yerlerde bulunanlar onlarla uzlaşamazsınız uyarısında bulundular. bir devlet adamı Rusya'nın komünist dönemindeyken Rusya'ya ilişkin şöyle demişti. Muamma içine gizlenmiş sırlarla kaplı bir bilmece. Joy Stalin adlı çılgın karikatürleri çizen Ruben Goldberg, alt üst olan büyük filozof adını koymuştur. Karikatürün altında şu sözler vardı. Yukarısı, aşağı, siyah, beyaz, uzak, yakın, gündüz, gecedir. Büyük, küçük, yüksek, alçak, soğuk, sıcak, evet, hayırdır. Mantıksız değil mi? Delilik mi? Ama Rusya komünizmi kurulduğunda felsefesi bu olmuştur. Ve gördük ki o da ancak 60-70 yıl buna dayanabildi. Sonunda temeli çürük olan diğer felsefeler, ideolojiler gibi komünizm de batıp gitti. Stalin bir zamanlar biz yeryüzünün çarlarını ortadan kaldırdık, şimdi de gökyüzünün Rabbini tahtından edeceğiz demişti. Rusya uzaya Sputnik adlı roketi gönderdiğinde roket ayı geçip güneşe doğru yol alırken Rus radyolarında şu anons yapıldı. Roketimiz ayı geçti. Güneşe yaklaşıyor ama Tanrı'yı görmedik. Gökyüzündeki ışıkları hiç kimsenin yakamayacağı şekilde kapattık. Toplulukların afyonu olan İncil'in boyunduruğunu kırıyoruz. İlerleyelim ki Mesih mitolojiye gömülsün. Bunları söyledikleri zaman acaba akıllarından gerçekten ne geçiyordu diye merak ederim. Tanrı'nın ayın diğer tarafını çocuklara yapılan C oyunu mu oynadığını sanıyorlardı acaba? Alt üst olmuş olan filozofun mantığı budur, ancak Tanrı önce davrandı. Ateistlik ve bunu savunan bir ulus olmadan önce Tanrı sana karşıyım dedi. Evet, Gog ve Magog'un Rusya ile özdeşleştirilmesindeki üç nedeni saydılar bu yorumu savunanlar. Ne demiştik? Dil bilimsel olay, coğrafi olay, felsefi ya da ideolojik olay. Bunlar özleşmenin üç noktasıdır. Hezekiel kitabının 39. bölümüne gelince Tanrı ateizmi savunan ve ateizmi felsefesi, ideolojisi. Hezekiel kitabının 39. bölümüne gelince Tanrı ateizmi savunan ve ateizmi felsefesi, ideolojisi yapan ulusa karşı olduğunu bir kez daha tekrarlar. Bu bölüm bize kuzeydeki bu ulusun diğer uluslarla birlikte İsrail'e karşı çıkacaklarını anlatacaktır. Böyle bir ulus İsrail'i neden işgal edecek? Şimdi sorulması gereken soru şu, neden İsrail ülkesine karşı gelecekler? Seni geldiğin yoldan geri çevirecek, çenelerine çengel takacağım. Seni ve bütün ordunu, atları, tam donanmış atlıları, küçük büyük kalkanlı, hepsi kılıç kullanan büyük kalabalığı dışarıya sürükleyeceğim diyor Hezekiel 38 ayet 4. Tanrı, çenelerine çengel takacağım, seni dışarıya sürükleyeceğim diyor. Bu İsrail'i işgal ettikten sonra Tanrı'nın onların çenelerine çengel takacağı ve onları İsrail'den çıkaracağı şeklinde yorumlanmıştır. Ama Tanrı'nın söylediği bu değildir. Tanrı açıkça onları İsrail ülkesinde yargılayacağını ve onların oradan sağ çıkmayacaklarını söylüyor. Hezekiel 39:11'de o gün Lut Gölü'nün doğusunda Gezginler Deresi'nde Gog'a İsrail'de bilinen bir mezar yeri vereceğim. Gog'la bütün ordusu orada gömülecek. Oraya Hamon Gog Vadisi adı verilecek. Oradan geçecek gezginlerin önü kesilecek diyor. Bunları okurken görünen o ki Tanrı işgalcileri sağ çıkartmayacak ve dünya tarihinde görülmemiş bir kıyım olacaktır. O zaman Tanrı onların çenelerine çengel takacağını söyleyerek ne demek istiyor? Bana göre çengellerine çengel takacağım ve İsrail'i ülkesine getireceğim diyor. O zaman gelince İsrail kendi ülkesinde olacak. O ülkede yüzyıllardır yaşamadılar. İsa'dan sonra 70 yılında Romalı Titus tarafından İsrail yok edildikten sonra Yahudi halkı dünyanın her tarafına köle olarak satıldı ve dünyanın her tarafına yayıldılar. Ülke artık sütle balın aktığı bir ülke değildi. Hezekiel kitabında bir zamanlar Negev'in bile ormanla kaplı olduğunu gördük. Tanrı onu yakacağını söyledi ve yaktı. Orası İlyas'ın, İzebel'in onu tehdit etmesinden sonra kaçtığı yerdir. yoruluncaya kadar kaçtı ve sonunda bir retem çalısının altında oturdu. Eğer bugün İlyas burada olsaydı, altında oturacağı bir retem çalısını zor bulurdu. Başka bir şey bulmak zorunda kalırdı. Bugün orada orman falan yok. İsrail ülkesiyle ilgili olarak bir yorumcu şu sözleri söylemiştir. Filistin çul ve toprak içinde olup yalnız ve sevimsizdir. Umutsuz, kasvetli ve kalbi kırık bir ülkedir. Neden başka türlü olsun ki? Tanrı'nın laneti bir ülkeyi güzelleştirebilir mi? Filistin artık bu dünyaya ait değildir. Şiir ve geleneğe göre kutsaldır, hayal dünyasıdır. Filistin ülkesine dönüş hareketini yani Siyonist hareketi başlatan Avusturyalı oyun yazarı Theodor şu bildiride bulundu. Halkı olmayan bir ülke var. Ülkesi olmayan bir halk var. Ülkeyi ülkesi olmayan halka verin. İsrail'in bir devlet başkanı Weizmann bir konuşmasında şöyle demiştir. Yahudi ulusu bir hayalet ulustur. Yahudi ulusunu canlı tutan yalnızca İsrail'in tanrısıdır. İsrail'in ilk başbakanı ve savunma bakanı olan David Ben-Gurion şu beyanatta bulunmuştur. Hezekiel'in 37. bölümü yerine geldi ve İsrail ulusu Mesih'in ayak seslerini duyuyor. İsrail bugün bu düşünceden dönmüştür. Yani Tanrı'ya dönmemiştir ve Mesih'in ayak sesini de duymuyor. İsrail'in Tel Aviv'de 25. yıl kutlamalarından çekilmiş bir fotoğrafı gördüm. Bu fotoğrafta hem İngilizce hem de İbranice şu yazı vardır. Bu ülkeye barışı getirecek olan bilimdir. Oysa eski antlaşma o ülkeye barışı getirecek olanın bilim değil, İsa Mesih olduğunu söyler. Öyle görünüyor ki bugün başka bir Mesih'in peşinden gidiyorlar. Yani İsrail'de bir İsrail devleti kuruldu. Ama onları kuran, onları oraya getiren Tanrı değildir. Ve bu halk halen Mesih İsa'ya dönmediler. Barış başkanına dönmediler. Yeruşalim barış kenti demektir. Ama orada barış olmadı ve olmayacak. Neden? Çünkü İsrail halkı, Yahudi halkı barış başkanı olan İsa Mesih'e gelmemiştir. İsa Mesih'e iman edene kadar da orada barış olmayacaktır. Orada hep huzursuzluk, evet hep savaş, hep kavga, hep çekişme olacaktır. Bir uzman, büyük bir kuzey ülkesinin Batı Avrupa'ya değil, Asya ve Yakın Doğu'ya hareket edeceğini söyledi. General MacArthur da onunla aynı görüşteydi. Bu uzman bu beyanatı verdiği zaman, ki bu hemen 2. Dünya Savaşı'ndan sonraydı, hemen hemen herkes Rusya'nın Batı Avrupa'ya doğru hareket edeceğini sanıyordu ama onlar o bölgeye doğru herhangi bir harekette bulunmadı. Aslında bugüne kadar o bölgeye doğru hareket etmediler. Soru şu, kuzeyden gelecek ulus İsrail'i ne zaman işgal edecek? İşte bu noktada birçok yorumcu aynı görüşte değiller. Yani fikir ayrılığına düşerler. Kilise göğe Mesih ile buluşmadan önce bu çağın sonunda böyle bir ulusun ki bazı yorumcular bunun Rusya, bazıları da bunun Çin olacağını söylüyor. Filistin ülkesini işgal edeceğine inananlar vardır. Büyük sıkıntı döneminin başında Rusya'nın İsrail'e karşı çıkacağına inananlar var. Bazıları da büyük sıkıntının sonunda Rusya'nın İsrail'e karşı çıkacağına inanır. Bütün bunların milenyumun yani bin yıllık egemenliğin başında gerçekleşeceğine inananlar da vardır. Bu farklı görüşlerin ayrıntısına girmeyeceğim. Bunlar zaten birer görüştürler. Ancak şu yorum da yapılıyor ki Rusya son günlerde Hezekiel 38:16'da belirtildiği gibi gelecek. Bu son günler diğer peygamberlerde de gördüğümüz gibi özellikle büyük sıkıntı dönemini belirten teknik bir terimdir. Bu günler Mesih karşıtının iktidara geleceği günler olacak ve o bir barış platformunda iktidara gelecektir. Sonuç olarak sıkıntı döneminin ilk yarısında sahte bir huzur, sahte bir barış olacaktır. Sonra 7 yılın ortasında Bu ulus kuzeyden İsrail ülkesine gelecektir. Kuzeyden gelen bu ulus büyük sıkıntının tetiğini Mesih karşıtının yaptığı sahte barışı bozarak ve İsrail'i işgal ederek çekecek. Hazır ol diyor. Çevrende toplanmış büyük kalabalıkla birlikte hazırlan. Onları sen gözeteceksin. Uzun zaman sonra savaşa çağrılacaksın. Gelecek yıllarda halkı birçok ulustan uzun zamandır ıssız kalmış İsrail dağlarında toplanmış, savaştan rahata kavuşmuş bir ülkeye saldıracaksın. Uluslar arasından çıkarılmış olan bu halk şimdi güvenlik içerisinde yaşıyor diyor Hezekiel 38, 7-8 ayetlerde. İsrail ülkeye geri döndüğünde onları barışın yeryüzüne geldiğine, yeryüzünün sorunlarının çözüldüğüne ve milenyuma giriyor olduklarına inandıran Mesih karşıtının egemenliği altında olacak. Ama bu gerçek değildir. Sıkıntı döneminin ortalarında kuzeyden gelecek düşmanlarını görecekler. Sen ve seninle birlikte birçok ulustan oluşan tümü, ata binmiş büyük bir kalabalık, güçlü bir ordu uzak kuzeyden geleceksiniz. Ülkeyi kaplayan bir bulut gibi halkım İsrail'in üzerine yürüyeceksiniz. Son günlerde ey Gog, seni ülkeme saldırtacağım öyle ki ulusların gözü önünde kutsallığımı senin aracılığınla gösterdiğim zaman beni tanıyabilsinler. Hezekiel 38, 15-16 ayetler. İsrail güvenlik içerisinde oturuyor ve Mesih karşıtı herkesi kandırmış olduğundan İsrail'in tek yardım kaynağı Tanrı'dır. Kuzeyden gelen bu ulusla o uğraşacaktır. Savaş çıkacak, büyük sıkıntı dönemi başlayacaktır. Sıkıntı döneminin son 3,5 yılı. Tüm yeryüzünde katliam olacaktır. Yargılamalar yeryüzüne peş peşe gelecektir. Savaş egemen olacaktır. Mesih bu dönemle ilgili olarak o günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı dedi Matta 24 ayet 22'de. Size kutsal kitapta bu bölümün kalan kısmını okuyarak bu bölümü bitireyim. Bu kuzeyden gelen ulusun işgalci ordularının üzerine gelen Tanrı'nın yargısıdır. Egemen Rab şöyle diyor. Eski günlerde kullarım İsrail peygamberleri aracılığıyla hakkında konuştuğum kişi değil misin sen? O dönemde seni onlara saldırtacağıma ilişkin yıllarca peygamberlik ettiler. Gog, İsrail ülkesine saldırdığı gün öfkem alevlenecek. Egemen Rab öyle diyor. Kıskançlığımla ve öfkemin şiddetiyle diyorum ki, o gün İsrail ülkesinde büyük bir yer sarsıntısı olacak. Denizdeki balıklar, gökteki kuşlar, kırdaki hayvanlar, yerde sürünen bütün yaratıklar ve dünyadaki bütün insanlar önümde titreyecekler. Dağlar yerle bir edilecek, kayalıklar ufalanacak, her duvar çökecek. Bütün dağlarımda Gog'a karşı kılıcı çağıracağım. Egemen Rab böyle diyor. Herkes birbirine kılıç çekecek. Onu salgın hastalıkla, kanla cezalandıracağım. Onun, ordusunun, ondan yana olan birçok ulusun üzerine sağanak yağmur dolu ateşli kükürt yağdıracağım. Böylece büyüklüğümü, kutsallığımı gösterecek. Birçok ulusun gözünde kendimi tanıtacağım. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaklar. Hezekiel 38, 17-23 ayetler arası.